Doppelgang. Bir Kasım akşamıydı. Kar erken düşmüştü. Tramvayların boynuzları çevresinde tozanlar uçuşuyordu. Beyoğlu'ndan Taksim'e çıkarken dikkat etmiştim. Rayların kaynak yerleriyle paket taşlarının kesiştikleri nokta inceden buz tutmuştu. Park otele gidiyordum. Bir taraftan da Beyoğlu'nda çevreme bakıp şimdi zaman tünelinde birer silüet olan annemden ve babamdan duyduğum isimleri arıyordum. Pygmalion ve Düron mağazaları, Beyaz Rusların Türkuaz lokantası, Strasbourg ve Nikoli birahaneleri, kapısının biri İstiklal Caddesi'ne, diğeri tepe başına açılan dev Bonmarche, Lyon mağazasının karşısında İstanbul kartpostalları satan Fruiterman, namlı gömlekçi Strongilos. Yanlış anlaşılmasın, maksat nostalji olsun demiyorum ama çok da merak ediyorum. Her biri kısa tarihler barındıran bu yerler ne oldu? Ne zaman ve niçin Okka'nın altına gitti? Öykülerini yazacak bir sevdalı bulunmaz mı diye. Beyoğlu'nun her keyif durağı, otelleri, pavyonları, meyhaneleri, birahaneleri, pastaneleri bir monografiyi hak etmedi mi? Çok değil. 100 yıl kadar önce Monsieur Barnett'in Galata'daki Koçoğlu Hannan mağazasından alınırdı kanyak. Pembe etiketli Korto 15 frank, 3 çiçek etiketlisi en pahalısı. Tam 60 frank. O demlerde Ozier birahanesi ve lokantası vardır Beyoğlu'nda. Pera Palas'a 40 adım, Galatasaray Lisesi'nin tam karşısında. Yeri sahne sokağıdır. 50 yıl sonra balık pazarı olacak, Tekmil Beyoğlu ile birlikte fena halde ayağa düşecektir. Kalyoncukolluk yolunda sağdadır Ozier. Devam edilirse Tarlabaşı 4 Nal Şişhane'ye, öte yoldan Kulağı Kesikler Diyarı Kasımpaşa'ya, ters yüz edip Grand Rue de Pera'dan dikine inilirse Avrupa'nın en eski ve en küçük metrosuna koşar. Ozier de Fransız şaraplarının dekanları, Bordolarla Burgonyalar, Petit Gravlar, Sotern, Ot Soteriler gırla. Tadı yürek, fiyatı cep yakıyor. Civcivli yerdir. Kendini polkaya vuran ya da valse kaptıranlar hoş karşılanır. Eğlence ayyuka çıktığında devrin kabare şarkılarıyla çınlar balık pazarı ki Pera Palas'ın nezih salonlarındaki baloya teşrif edenler bunları duymazdan ve görmezden gelmeyi tercih ederler. Hele Ozier'in civelek torunu Matmazel Ernest'in o akşam arz endam eylemişse, şarapları su gibi çekmiş paşazadeleri tutabilene aşk olsun. Bir zamanlar Park Otel vardı. Beyoğlu'nun Taksim'e ulaşıp Ayazpaşa'ya kıvrılan, kimi an ışıl ışıl, kimi an boz bulanık ama her daim inanılmaz keşmekeşinde renkli bir mozaik taşı, değişik bir nakış. Park Otel'in gül ağacı ve masif meşe alaşımı barı bugün zihnide ikamet eder. Bu eşsiz bar 1925 yılında bir İtalyan usta tarafından yapılmış. Rakı içenler için kekikli zeytin ve kırmızı biberli küçük küp beyaz peynir hazırdır. Sakız leblebisi zaten orta yerde durur. Barın ucundaki gümüş kapta ince pudra şekeri bulunurdu hep. 1970'lerin gözde kokteyli cimfiz öyle yapılırdı. Şimdilerde olduğu gibi şeker şurubuyla değil. Meraklısı Irish Coffee'yi yalnız bu barda bulur. Portakallı vodka'nın da burada icat edildiği söylenir. 1979'da noktalandı Park Otel'in serüveni. Yıkıntılardan yepyeni bir otelin filizleneceği söyleniyorsa da görünürde pek bir şey yok. Neyse, şimdiki konumuz İtalyan sefiri Baron Blanche'ın Ayazpaşa'daki konağı. Abdülhamit burayı satın aldıktan yaklaşık 40 yıl sonra Park Otel olarak adını İstanbul tarihine yazdıracaktır. Önceleri hariciye nazırları için lojman olarak kullanılan konak, 1897 yılında Berlin seferi Tevfik Paşa'nın mülkiyetine geçmiş, 60 odalı Boğaz'a ve Marmara'ya nazır koca konağın öyküsü öyle başlamıştı. Bu arada değişik söylentiler vardı. Baron Blanche'ın aslında parasız kaldığı, konağı bu yüzden 19 bin sarı altına imparatorluğa satmak zorunda kaldığı söylentileri. Konağın otele çevrilmesi düşüncesi aslında Tevfik Paşa'nın İsviçreli eşi Elizabeth Chumin'indir. Sonraki adıyla Afife Oktay Hanım'ın. Ama önce bir yangın olayı vardır. Abdülhamit'in tahttan indirilip yerine Mehmet Reşat'ın geçtiği demlerde Tevfik Paşa Londra sefiridir. Konağı ayda 60 altına Hariciye Nazırlığı'na kiralamıştır. Hariciye Nazırı Asım Bey'in Avusturyalı eşinin çatı katında yaptırdığı çamaşırhanede çıkan yangın sonucu konak 1911'de kül olur. Tevfik Paşa'nın ailesi yıkıntının hemen yanındaki katiplere ait taş binaya yerleşmek zorunda kalır. Çok zor koşullar altında geçirirler savaş yıllarını. Sigortadan gelen para günlük gereksinimlerini karşılamaktadır yalnızca. İşte o günlerde devreye girer Afife Hanım. Yanmış konak onarılmalı, yan yana önü balkonlu odalar yaptırılmalı ve bunlar kiraya verilmeli. Tevfik Paşa'nın oğlu Ali Nuri Bey 1920'lerde otel planları çizmeye başlarsa da Almanlardan beklenen sermaye bir türlü gelmez. Ama ok yaydan çıkmış, nasıl yaparım, nasıl ederim düşüncesi Ali Nuri'nin uykularını kaçırmaya başlamıştır. Beyoğlu 1920'li ve 30'lu yılların Beyoğlu'sudur. Frenklerin çoğu gitmiş ama azınlıkların hepsi kalmış. Taşra henüz basmamış. Cadde-i Kebir iki sıra temiz sinemalar, çay salonları ve pastanelerle süslü. Böyle bir ortamda neden iş yapmasın lokantalı bir otel? Hatta lokantaya o kocaman yeni radyolardan bir tane konulur. İstanbul Radyosu her gün 17.30'dan 18.30'a kadar Alaturka, 18.30'dan 20.30'a Alafranga, 20.30'dan 22.30'a kadar da yine Alaturka müzik çalmakta olup Alaturka'yı halk musiki heyeti icra eder. Alafranga'yı ise Maestro Popov yönetmektedir. O aralar Hollywood'daki Montmartre lokantasında artist sandviçleri çok iyi iş yapmaktadır. Charlie Chaplin sandviçi, Gloria Swanson sandviçi, Clara Bow sandviçi gibi. Böyle şeyler yapılabilir akşam çaylarında. Aslında öyle çok şey yapılabilir ki. Baron Blanche'ın Amerikalı eşinin milyonlarıyla yaptırdığı konağın ahşap kapısıyla bahçe parmaklıklarını Tophane'de demirden döktürerek değiştirmişti Tevfik Paşa. Park Otel'in ölümüne değin aynı kaldı parmaklıklar. Bir baş hizmetkar, bir kapıcı, iki arabacı, bir seyis, bir bahçıvan, bir bahçıvan çırağı, iki çamaşırcı, bir sofracı, bir kilerci, bir bulaşıkçı, bir ahçıbaşı, üç ahçı yamağı ve üç Rum kadın hizmetçiyle çekilip çevrilen konağın külleri üstüne bir otel yapmayı kafasına iyice koymuştu Ali Nuri Bey. Perapalas ve tokatlayan devirlerinin kapandığını düşünüyordu. İstanbul'a modern bir otel gerekliydi. 1930'da Miramare adı altında açılır Park Otel. Konağın katipler dairesinin çatı katının tavanı 3 metreye yükseltilmiş, yangın yeri bir açık hava lokantasına dönüştürülmüş, Alman sefareti tarafındaki taş binanın zemin katına mutfak yerleştirilmiş, ayrıca 4 kat inşa edilmiştir. Otelin işletmecilerinden Ankaralı Fresco'nun dolandırıcı, Rum kaptanın da muhabbet tellalı olduğu anlaşılınca Ali Nuri Oktay ve ortağı Ömer Lütfü Alevok yönetimi ele alırlar ve otelin adını Park Otel olarak değiştirirler. Yıl 1931'dir. Restoran dolup taşmakta ama sayıları 24'e çıkan odalar çoklukla boş kalmaktadır. 1934'te devreye giren Aram Hıdır Bey sayesinde Park Otel Park Otel olur. Kısa sürede 213 lüks odalı bir konaklama yerine dönüşür. Kısası Ali Nuri Bey'in azmi ve Aram Hıdır'ın işbirliği sonucu Beyoğlu tarihine yazılır Park Otel. Aram Hıdır otelin %40'ına sahiptir. Göbekli bahçesi, şampanya renkli duvarlarıyla Park Otel artık arı gibi çalışmakta, İstanbul burjuvazisinin mikrokozmozuna dönüşmektedir hızla. Weinberg imzalı Park Otel kartpostalları Avrupa'nın 7 bucağına dağılmıştır. Lokantada table d'hote 1 Türk lirasıdır. Evet, 1 Türk lirası. Her gün tedansen vardır, yani danslı çaylar. Ve menüde sipariş üzerine hususi ve enfes yemekler ihzar olunur açıklaması bulunmaktadır. Bir de üzerinde 10 lira gibi inanılmaz bir fiyat yazan menüler vardır ki onlar özellikle yaptırılmış olup istenmeyen müşterilere gösterilmekte, ayarı bozuk dingoları, sersem sepetleri, takma bıyık asma sakal Külhan Bey tayfasını ve bonmarşe bebeği denilen hafif kadınları anında kaçırmaktadır. Atatürk Park Otel'de dans eder ve yemek yer. İngiltere Kralı Edward'la sofraya oturduktan sonra "Bütün krallar Edward gibi ise benim krallara karşı diyecek bir şeyim yok" dediği rivayet olunur. O devirde Park Otel'in lokantasına gelen müşterileri Katerin isminde Rus asıllı çok hanımefendi bir bayan karşılar ve yer gösterirdi. İngiltere Kralı'nı karşıladığında kral kendisini selamlarken elini öper. Bayan Katerin'in kralın kokusu uçmasın diye 2 ay kadar ellerini yıkamayıp eldiven giymiş olduğunu, o sırada Park Otel'in garsonları tebessüm ederek anlatırlar. Aynı Edward sevdiği kadın için İngiltere tahtını elinin tersiyle itmiş, Amerikalı dul bayan Simpson'la evlenerek Kral 8. Edward yerine yalnızca Bay Edward olmayı tercih etmişti. Kimler yoktu ki Park Otel'de? Yahya Kemal buradadır. Aram Hıdır'ın konuğu 1942-1958 yılları arasında. Evet, tam 16 yıl otelin 165 numaralı odasında kalmıştır. Doğan Nadi sık sık uğrar bara. Pera Palas'ın Orient barını da pek sever. Ama rakı ve beyaz leblebi yükünün büyük bölümünü Park Otel'de alır. Yazarı, çizeri, tiyatrocusu, ressamı, eski aristokratı, yeni burjuvası Park Otel'i uğrak edinmiştir. İstanbul'un keyif haritasında önemli bir işarettir artık Taksim'le Ayaspaşa'nın kesiştiği nokta. 1950'lerde tek kişilik oda 7 lira, çift kişilik oda 10 liradır. İsteyen Park Otel İstanbul adresine telgraf çekebilir ya da Beyoğlu 82-220 numaralı telefondan yer ayırtabilir. Evet, 1950 sıralarıdır ve ejderha ağzı panjurlu süt beyaz kadillaklar, bir kum takası boyutundaki koca kara BMW'ler otelin kapısında dizi dizidir. Kolay mı? Güzeller güzeli Cahide Sonku, papuçları pırlantalı, sigaraları altın tabakalı, çakmakları zümrütlüdür. Akşam yemeğini burada yiyecektir. Öyle ya, Cahide'nin manen ve maddeten iflasına çeyrek yüzyıl vardır daha. Haslım Galip'te Körfez, Parmak Kapı'da Üç Nal ve Giresunlu Ali, Balık Pazarı'nda Cumhuriyet, Galata'da Panayot meyhaneleri gündeme gelmemiş, şampanya ispirtoya tebdil olmamıştır. Cahide şimdilik Pera Palas ve Park Oteli'nin görkemli Grand salonlarında hüküm sürmekte, sabah gece yarısı siyahı, öğle zümrüt yeşili, akşam kar beyazı otomobillerine kurulmakta, Park Otel'in tam karşısına düşen Kurt Apartmanı'ndaki mükellef dairesinde kuş sütlü, turna yumurtalı şölenler vermektedir. Biraz da nostaljik fantezi. Park Otel yaşlandığında tünelde gözlükçü Verdo, aynı sırada Karakaş fotoğrafhanesi ve Berber Petro yoktu. 100 yıl geride kalmışlardı. Yeni kuşak müdavimleri Boterhan'daki ünlü terzi Boter'den giyinemiyor, tramvay ya da dilijansa binemiyor, barda bir aperatif aldıktan sonra Hidival Palas'a yemeğe gidemiyordu. Akşamın ilk içkisiyle birlikte tartışılan kitaplar Şark Pasajı'ndaki Weiss'ten alınmıyor, Park Otel'i onurlandıran hanımlar bir zamanlar İstanbul'un tek kuaförü olan Isidore'a yaptıramıyorlardı saçlarını. Alcazar sinemasında fevkalade hissi, müessir ve emsalsiz muazzam film Gece Yabancıları oynamıyor. Dilber Barbara Lamar Süveyt'tir bundan böyle. Opera sinemasındaki Kalbin Sesi ve Majik'teki Gaip Dünya çoktan gölgelere karıştı. Biz en iyisi Park Otel'in barında demlenelim bu akşam. Zaten saat 19'a geliyor. 23'e kadar Radyo İstanbul'da müzik var. Artık bu akşam Safiye Aylay'ı mı dinleriz? Hamiyet Yüce Sesi mi? Yoksa Dillere Destan Müzeyyen Senar'ı mı? Onu Galatasaray Postanesi'nin üzerindeki küçük stüdyoda çalışan radyocular bilir. Tango, caz ya da Fransız şansonları da olabilir programda. Belki de Artaki Can'dan kanun çalacak. Ardından Sadi Işılay'ın keman taksimi gelecek. Biz de hafif hafif mırıldanarak gözlerimiz Üsküdar kıyılarında, dirseğimiz barın her daim ışıl ışıl yüzeyinde içkimizi yudumlayacağız. Orkestra neşeli parçalar çalıyor. Birazdan vals ve tangoya çevirir havayı. Ve artık olamaz bir İstanbul'un belki bir vitrayda bulunabilecek baş döndürücü renginden midir? Kırmızı renkli bir tramvayın çın çın sesinden midir bilmem ama Park Otel anıları bana hep ama her zaman Edip Cansever'in dizelerini çağrıştırır. Charleston günleriydi. Camlar iki yanlı devinirdi gene. Bir tramvay aynalardan geçer, bir ayna karşılarda bir eve girerdi. Ahtapotlar deniz anaları en yakın iki ada arasında gidip gelirdi. Geceler smokinliydi biraz. Gündüzler rugan iskarpinli. Mendiller sallanırdı sessiz filmlere. Bir dölemöz porselen bardaklarda devinir devinirdi. Agora Meyhanesi. Haliç'in uç noktasında Balat Çarşısı'nda bulunan Agora Meyhanesi'ne adım atıyoruz. Şarkıların ve aşkların, sıcak şarapla balık buğulamanın tam 105 yıldır harman duman olduğu Agora'ya. Ne demektir aslında Agora? Antik çağda kent merkezi. Büyük kararların alındığı meydan değil mi? Bir zamanlar Miletos, Priyen, Magnezya, Bergama, Asos'ta agoralar vardı. Bugün Balat'ta agora var. Ve Balat'ın merkezidir agora. Büyük kararların alındığı küçük bir meydandır. Yüzlerce yıl öncesinin agoralarında Dionysos şenlikleri yapılırmış. Kimdi Dionysos? Şarap tanrısı tabii. Adına yılda bir şölen düzenlenirdi. Bizim Agora'daysa Dionysos'un müritlerine her gün bayram. Antik çağda kentin bütün yolları nasıl Agora'ya çıkarsa, bugün Balat'ın bütün sokakları Agora Meyhanesi'ne çıkar. 1940'ların ortalarında Agora Meyhanesi'ne uğramayı moda edinmiş Bob Steele muhteremlere bir göz atalım. Ama bizim değil, Reşat Ekrem Koçu'nun o eşsiz kaleminden özetleyerek. Bob Steele'lerde tarife değer bilhassa kız kıyafetidir. Kızlar bluzlarının üstüne kız hüviyetine göre değiştirilmiş erkek ceketleri giymişler, uzun saçlarını ipek ağlar içine almışlar, başlarına şapka diye acayip külahlar, hatta simitçi tablakarlarının başlarına koydukları halka şeklindeki yastıkçıkların ipeklisini, kadifesini koymuşlardır. Bob Steele delikanlılarda tabanları kalın köseleden veya kalın kauçuktan ağır ayakkabılar, gayet bol ceketler, dar kenarlı kumaş şapkalar giymişlerdir. 1920'lerin sonlarında Charleston pantolon modasını bile gördü Agora. Vals ve Foxtrot'un ortalığı kasıp kavurduğu demleri de yaşadı. Ama sessiz sakin yaşadı. Hep karşı kıyıdan baktı bu çılgınlıklara. Yine de tango sever olduğu söylenir Agora müdavimlerinin. Ünlü papatya tangosunun hep birlikte seslendirildiği ve böylece Balat gecelerine renk katıldığı bilinir. Hayatın agorasında demlenmeyen hiç içmemiştir derler. Abartı da olsa içinde gerçek payı var. 100 yıl öncesinin halicini haraca kesen, çalgılı kahvehanelerini ve meyhanelerini harman duman savuran namlı kabadayı Balatlı Perendeoğlu ve tulumbacı fıstıkçı Nesim de bir zamanlar şarap içmiş miydi agorada? Bilen yok. Agora meyhanesinin hemen yanı başında bir balıkçı var. Balık istendiğinde yan taraftan getirtiliyor. Kimi birahane diyor, kimi de şaraphane. Ama düpedüz meyhanedir agora. Birçok filme de mekan olduğu söylenir. Agora'nın sahibi Hristo Dulidis'le ilk kez 15 yıl kadar önce görüşmüştük. O zamanlar tezgah başında 40 yılı doldurmuştu Kaptan Hristo. Klasik edebiyata meraklı olan Hristo Dulidis'in anlattığına göre dedesi Kaptan Aster'i 1890 yılında açmış agorayı. Ardından babası Kaptan Stelio devam etmiş. Sonra da Hristo sürdürmüş meyhaneyi yaşatmayı. Müdavimleri nelere tanık olmamış ki? Osmanlı'nın son günleri, mütareke dönemi, cumhuriyetin tesisi, 1940'ların karneli harp yılları. Sonra baş döndürücü kentleşme ve inanılmaz bir hızla değişen dünya. Tümünü elinde kadeh Agora meyhanesinin Haliç'e bakan buğulu camları ardından seyretmiş demciler. Birinci büyük harp yıllarında papazın bağı diye bilinen İttihat Çayırı'nda, bugünkü Fenerbahçe stadının olduğu yer, top koşturup dev vakti Agora'ya düşenlerle maçın sefahatını ertesi günkü yevmi gazetelerden okuyup efkar dağıtanlar o camların ardında kilitli kaldı. Dedelerimiz anlatırlardı. Aster'i Agora'yı sigorta ettirmek istiyor. Ama hiçbir şirket yanaşmıyormuş. Bir gün İstanbul'daki yerli ve yabancı sigorta şirketlerinin yöneticilerini meyhaneye davet etmiş Kaptan Aster'i. Hangi şirketler temsil edilmiyormuş ki o tarihi sofrada? Aachen ve Münih Yangın Sigorta Şirketi Türkiye Müdüriyeti. Milli Reasürans Türk Anonim Şirketi. Union Sigorta Kumpanyaları. Gerans Türk Limited Şirketi. Compagnie d'Assurance General Yangın Sigorta Şirketi Türkiye Müdüriyeti Hususiyesi. Öyle mükellef bir şölen çekilmiş ki konukları agorada, tümü birden sigorta için yarışır olmuş. Sonuç bilinmiyor. Bir not daha. Bu hoş anının Aster'inin değil de Stelio'nun zamanından kalma olduğu da söylenir. Ama bu ayrıntı hiç önemli değil. Öyle bir yer ki agora, hem zaman dışı hem de bütün zamanları içinde barındırıyor. Nar çiçeği renkli fesi nazar boncuklu, ince bıyıkları badem yağlı, enfiye mendili markalı bir Osmanlı beyzadesiyle bugünün Nike ayakkabılı, Michael Jackson tişörtlü, Le Sauvage Aftershave'li yupisi karşılıklı kadeh tokuşturuyor. Gür bıyıkları iki yandan yanaklarının dışına doğru taşmış, kamerçin kundurasının yumurta ökçesi tulumbacı usulü bir güzel cilalanmış, vişne çürüğü fesi yan yatmış, kamasının sapı kuşağından 5 parmak taşmış bir Galata bitirimiyle, 100 yıl sonrasının serüvenperest Külhan Bey'i omuz omuza demleniyor burada. Bu Külhan Bey'i Afrika'daki birliğinden Catherine Deneuve'a benzeyen bir dilberin gözleri uğruna firar etmiş bir lejyoner de olabilir. İstanbul tarihçisi Sermet Muhtar Alus'un anlattığı Mededi Gür Gazelhanlar, Nakaratı Gaygaylı Hanendeler, Yayı Kıvrak Kemaniler, Mızrabı Oynak Tamburiler, Tırnağı Fıkırdak Kanuniler, 19. yüzyılın 20.ye çevrildiği çağlarda agora'ya uğramışlar mıydı? Hadi onlar o zamanların İstanbul sosyetesiydi diyelim. Yeniçeri yapılı arabacılar, taşı sıksa suyunu çıkaracak hamlacı delikanlılar, kandilli temennalı uşaklar da mı agora meyhanesine selam göndermezlerdi? Cumhuriyetin ilk yıllarında şimendifer çalışanlarıyla inhisar idaresinin memurları mekan edinmemişler miydi agora meyhanesini? Aga Baltık marka lambalı radyodan yükselen Adalar Sahilinde Bekliyorum şarkısına zaman farkı gözetmeksizin eşlik etmemiş miydi hepsi birden? Anlatılana göre çeşit çeşit insan geçmiş agoradan. Bu küçük meyhane İstanbullunun 1001 katmanını görmüş. Kaptan Aristo 1940'larda rakının şarapla at başı gittiğini, tekmil ikramın dublesi, balığı, Arnavut ciğeri, turşusu, turpuyla 10 kuruşun içinde olduğunu söylüyordu. Bira yine mezesiyle birlikte 16 kuruştu. Yani rakıdan pahalıydı. 1950'lerin ortalarında rakıyı kaldırdı Agora ve tüm enerjisini şarap ikramına yöneltti. Bozcaada'dan özel yaptırılmış şaraplar getiriyordu Agora meyhanesi. Teknelerle bir tonluk tahta fıçılarda gelen kan şarabının tadı Balat'ı, hatta Haliç'i sarmıştı. Saz takımı da varmış o zamanlar. Keman, ut, cümbüş ve klarnet. Çengi kızlar fıçıların üstüne çıkar oynarmış. Sonra tüm İstanbul gibi değişimden payını aldı Agora. Christo Dulidis 1988 yılında Sabahattin Üstün'le ortak oldu. Son gittiğimde her şey pırıl pırıl ve moderndi. Yalnızca masa işlevini gören dev fıçılardı değişmeyen. Balat'ın Leblebiciler Sokağı'nın 8 numaralı hanesinde Pehlivan Birahanesi, Cahit Baba'nın yeri, Acem'in Şen Çay Evi, Esnaflar Döner Köfte Salonu ve Çay Evi, Bir Tat Pide ve Kebap Salonu, Hasret Börek Fırını ve Balat Balıkçısı arasında tarihi Agora restoran ve birahanesi olarak sürdürüyor yaşantısını bugün şiirlerin, şarkıların ve şamranın meşhur küplü kantosunun Agora'sı. Rakı şarap boldur, mastika düz doldur, azıcık da konyak olsun. Mezeleri piyaz, tabakta kiraz, biraz da havyar, karşımda da yar olsun. Mastika düz fertek, içelim birer tek. Kitap 1997 Sesli Kitaplar Yayıncılık Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi yapımıdır. Stüdyo Bebop'ta seslendirilmiştir. Sesli kitabımızın yapımında pay sahibi olan Erhan Ersin'e ve Erdener Koyu Türk'e çok teşekkür ederiz. Müzik